Güne Bakış devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, Güne Bakış'taki birlikteliğimiz devam ediyor. Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Kocaeli Üniversitesi ve Türk Deniz Kuvvetleri işbirliğiyle TCG Anadolu'da gerçekleştirilen 5G destekli mobil robotik cerrahi ARGE çalışmasıyla dünyada bir ilk başarıldı. Açık Deniz'de üniversitemiz arasında kesintisiz bir sağlık köprüsü kuruldu. Bugün stüdyomuzda bu tarihi operasyonun mimarlarından iki değerli konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri alanında öğretim üyesi Profesör Doktor Önder Kara ve Kocaeli Üniversitesi Robotik Cerrahi ekibinden kıdemli araştırmacı Doktor Çağatay Taşdemirci hocalarımız bizlerle birlikte. Hocalarımızla beraber TCG Anadolu'daki operasyonun detaylarını ve bu küresel başarının geleceği etkilerini konuşacağız. Öncelikle hocalarım hoş geldiniz tekrardan yayınımıza.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Umarım iyisinizdir hocam.
Sorularımla
programa başlıyorum.
Tabii ki.
Önder Hocam, Güne Bakış programımıza tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle dinleyicilerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Profesör Doktor Önder Kara, Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'nda yaklaşık 9 yıldan beri çalışmaktayım. Hem cerrahi hem klinik anlamda hem de akademik anlamda hızlı bir şekilde Üroloji Anabilim Dalı'nda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle laparoskopi ve endüroloji alanında hastalarımızı kabul edip gerekli olan işlemleri Kocaeli Üniversitesi kurumumuzda yapmaktayız.
Teşekkür ediyorum hocam. Çağatay Hocam, siz de tekrardan hoş geldiniz. Sizi de kısaca tanımak isteriz.
Merhabalar, hoş bulduk. Doktor Çağatay Taşdemirci. Ben lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladım. Lisanstan elektrik mühendisiyim. Daha sonra yüksek ve doktoramı Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yaptım. Profesör Doktor Arif Özkan rehberliğinde de doktoramı tamamlamış bulundum. Doktoramdan sonra ben İngiltere'ye görevlendirildim. Tabii bu süreçte 8 sene asistanlık araştırma görevliği yaptım Kocaeli Üniversitesi'nde. İngiltere'de de 4 senede robotik cerrahi üzerine bir çalışma yapıyorum Anglia Ruskin Üniversitesi'nde. Tabii Kocaeli Üniversitesi'nde robotik cerrahi araştırma ekibinin bir üyesiyim.
Çok teşekkür ediyorum hocam ikinize de. Önder Hocam, programımıza ilk olarak sizle başlayalım. Bu program boyunca robotik cerrahi kavramını sıkça duyacağız. Öncelikle buradan başlayalım. Robotik cerrahi nedir ve geleneksel cerrahi yöntemlerden hangi yönleriyle ayrılıyor?
Açıkçası robotik cerrahi kelimesi cümlelerin içerisine robot, lazer vesaire gibi kelimeler girince biraz daha sihirli oluyor. Ama aslında robotik cerrahi kelimesinden ziyade ben robot yardımlı laparoskopik cerrahiyi daha çok seviyorum. Çünkü bu bir laparoskopik cerrahi. Laparoskopik cerrahi nedir? Hastalara küçük deliklerle yaklaşık işte 1 santimin altında belki 5 milimetrelik hatta 3 milimetrelik deliklerle girerek içeriye girerek yani karnının içine veya istediğimiz bir noktaya girerek orada işlemi gerçekleştiriyoruz. Robot burada yaklaşık 20-25 yıldan beri bizim hayatımızda aslında farklı bir amaçla projelendirilmiş yaklaşık 40 yıl önce projelendirilmiş bir robot teknolojisiyle beraber 20-25 yıl önce tıp sektörüne giriyor ve bugün hayatımızı kolaylaştırıyor. Robotik cerrahi aslında bir laparoskopik cerrahidir. Robot bizim işimizi hem cerrahın konforunu hem de hastanın konforunu ameliyat sonrası ve ameliyat sırasındaki konforunu iyileştiren bir teknolojidir. Robotik cerrahi ile beraber laparoskopide yaptığımız her ameliyatı robotik cerrahi ile yaparız. İşimizi kolaylaştırıyor, ameliyatları da daha kısaltıyor, görüntüyü daha iyileştiriyor ve bu nedenle de yaklaşık 25 yıldan beri hayatımızda olan fakat 5 yıldan beri de bütün dünyada bir tabii asistan eğitimi, tabii uzman eğitimlerinde gelişmesiyle beraber inanılmaz bir şekilde bir ivme yakaladı. Ve belki de 5 yıl içerisinde asistanlarımızın da uzmanlarımızın da nitelikli uzmanlarımız ve asistanlarımızın yetişmesiyle beraber de açıkçası artık bir standart haline gelecek. Robotik cerrahi, robot yardımlı laparoskopik cerrahidir. Ve bu cerrahinin her alanına bu teknolojiyi kullanarak ilgili mühendis arkadaşlarımızın da katkılarıyla cerrahinin her aşamasına sokulacağını düşünüyorum. Türkiye'de yavaş yavaş standart hale gelmeye başladı.
Evet Çağatay Hocam, projenin başlangıç noktasına yani o fikrin ortaya çıkmasına bir de dönelim. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk'ün Bilim Parkı açılışında dile getirdiği bir hedefin somut bir Ar-Ge projesine dönüştüğünü gördük. TCG Anadolu'da robotik cerrahi fikri nasıl ortaya çıktı ve bu fikir sahada uygulanabilecek bir projeye nasıl dönüştü?
İlk önce robotik cerrahi konusu bizde 4 yıl önce gibi başladı. Ben İngiltere'de bu konuda çalışmaya başlayınca. Tabii ben İngiltere'ye görevlendirildikten sonra sık sık rektör hocam ve bizim akademik ekibimiz İngiltere'deki üniversiteyi ziyarete geldiler. İngiltere'deki akademisyenler Kocaeli Üniversitesi'ni ziyarete geldi. Biz sık sık bilgi alışverişi yapar konumda olduk. Yine o dönemlerde Kocaeli Üniversitesi ile de bir Ar-Ge ortaklığı anlaşması yaptı İngiltere'deki üniversite. Dolayısıyla biz beraber bu konuda çalışmalara başlamıştık. Yaklaşık 2 yıl önce gibi ben yine Kocaeli Üniversitesi'ne yaptığım bir ziyarette burada zaman zaman buradan çalışıyordum. Burada çalıştığım bir sırada rektör hocama bu konuyu açmıştım. Yüzen unsurlarda robotik cerrahi yapabilir miyiz konusunda. O zamanlarda Kocaeli Üniversitesi yeni robotu envanterine eklemişti. Tabii 4 senedir bu konu konuşuluyordu. Bu kabiliyeti Kocaeli Üniversitesi'nin kazandırılması. Robotun gelmesiyle de iyice bir hız kazandı, ivme kazandı bu fikir. Biz rektör hocamla sık sık bunu değerlendirmeye başlamıştık. Ben işi projelendirmeye başladım. O dönemde tabii rektör hocamın da desteğiyle kendisi de görüşmelere başladı bu konuyla ilgili. Sık sık gittiği şeylerde, yayınlarda olsun, konferanslarda olsun, görüşmelerde olsun bu konuyu vurguladı. Yine ben katıldığım zirvelerde bu konuda sunumlar yaptım robotik cerrahi ile ilgili. Bizim asıl sahneye çıkışımız da yine yaklaşık 1 yıl öncedir, 2025'in sonlarına doğru Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığı ile biz bir çalıştay düzenledik Kocaeli Üniversitesi. Otonom sistemler çalıştayı. Bu çalıştayda bir workshop olarak biz kendimiz bir sunum olarak da robotik cerrahiyi bunun bir parçasında konu aldık. Turgay hocam, Profesör Doktor Turgay Şimşek genel cerrahiden Turgay hocamla ben bir sunum yaptık. Yine donanma tarafında, Deniz Kuvvetleri tarafında DETAM başkanımız bir sunum yaptı. Orada ben ilk defa hatta Mavi Vatan'da Cerrahi Ufuklar ismiyle bu sunumumu yapmıştım. TCG Anadolu'ya biz robotu nasıl entegre ederiz? Bunun bir pilot projesini sundum. Tabii proje beklediğimizden daha çok ilgi gördü. Orada gerek Deniz Kuvvetleri tarafında dinleyiciler olsun, komutanlarımız olsun, gerek Kocaeli Üniversitesi'nden gelen akademisyenler olsun. Fikir büyük ilgi topladı ve herkes bize destek olmaya başladı. Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı bize TCG Anadolu gemisini de bu çalışma yapabilmek konusunda izin verdi. Teknofest Mavi Vatan'da bizim sahneye çıkmamıza olanak sağladı. Öte yandan Turkcell, biz bunu robotu kullanırken sadece gemiye koymak değil, bir de uzaktan cerrah desteğini de projenin içine eklemiştik. O konuda da Turkcell bize çok büyük destek sağladı 5G altyapısıyla. Onun haricinde Cordomet Biyomedikal Mühendisliği Şirketi bize hem Da Vinci'nin en gelişkin modelini sağladılar, hem mühendislik konusunda bize çözüm ortağı oldular, mühendislik problemlerini çözmemizde yardımcı oldular. Biz Şubat ayında bu çalıştayı yaptık ve yaklaşık 6 ay oldu. 6 ay içerisinde biz bu etkinliğe robotumuzla uzaktan bağlantıyla Kocaeli Üniversitesi'ne bağlanarak katılmış olduk. Tabii etkinlik öncesinde aslında biz Marmaris'te de bunun denemelerini yaptık. Hani o kısmı biz denemeler olduğu için çok yayınlamadık, çok göstermedik. Ama orada uzun bir kurulum süreci oldu. Robotun gemiye konulması olsun, işte mobil ameliyathanenin kurulması. Biz projeyi de mobil ameliyathane kuracak şekilde şekillendirmiştik. Geminin zaten kendi ameliyathanesi var. Rol 2 dediğimiz bir seviye var askeri gemilerde. Kendi tam teşekküllü ameliyathanesi olan askeri gemilere rol 2 seviyesi diyoruz. Biz kendi ameliyathanesine entegre bir mobil ameliyathane kurduk TCG Anadolu'da. Hani o da bizim için büyük bir projelendirme süreci gerektirdi. Çünkü bir entegre ameliyathane kuruyorsunuz ve buna uzaktan erişim desteği vereceksiniz. Ya kısacası biz 2 sene önce resmen bu şeyde çalışmaya başladık ki robotik cerrahi araştırma ekibimiz de o zaman kuruldu. İşte Önder Hocam'la beraber biz kurucu üyeleri gibi olmuş olduk. Bu ekibi kurduk. Yine o dönemler ben tıp fakültesi dekanımız Profesör Doktor Alparslan Kuş hocamla da bu konuyu değerlendiriyordum, konuşuyordum. O da çok heyecanlandı, bu konuda bize destek oldu. İşte 6 ay gibi kısa bir sürede de ilk sahneye çıkışımızdan biz bunu gerçekleştirmiş ve dünyada bir ilk olmuş olduk.
Aslında hani yıllar öncesinde çıkmış bir hayal, bir fikrin çok güzel bir şekilde, sistemli bir şekilde desteklerle de beraber bugün gerçekleştiğini görüyoruz hocam. Anlattığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Önder hocam, size geliyorum şimdi. Sizin bu sürece dahil olma şekliniz nasıl oldu? 1 Ekim olarak projenin ortaya çıkışından TCG Anadolu'daki uygulamaya uzanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Açıkçası tıbbi uygulayıcı taraf olarak biz projeye dahil olduk. Zafer hocamın fikri ve Çağatay hocamın altyapıyı geliştirmesiyle beraber açıkçası bu proje içerisinde yaklaşık 2 yıldan beri buradayız. 2 yıl içerisindeki projeler, aslında bu proje hızlı bir şekilde, 2 yılda böyle bir projeyi de açıkçası bir noktaya getirmekte gerçekten çok hızlı bir süre. Hani bu kadar kapsamlı bir projeyi 2 yıl önce bize saygıdeğer yöneticilerimiz tarafından robotik cerrahi seti, robotik cerrahi platformu bizim üniversitemize kazandırıldı. Ve biliyorsunuz bir önceki konuşmamızda da aslında robotik cerrahiydi bizim konuşmamız. Orada da ayrıntılarını anlattığım gibi çok da hızlı bir şekilde, ivmeli bir şekilde bu ameliyatları da tamamladık. Bu ameliyatlarda yaklaşık 200. ameliyata doğru da ameliyathanemizde de bu başarıyı beraber de yakaladık. Çağatay hocamın ve Zafer hocamın projelerini de duyduğumuzda 2 sene daha öncesindeki dönemlerde de burada tabii projenin içerisinde olmaktan gurur duyduk, hatta can attık. Çünkü kendine has bir proje, kendine has ve dünyada aslında telementoring ile ilgili birçok çalışma var. Fakat bizimki yüzen unsurlarda telementoring ve belki de yine tekrar söylüyorum bu başlangıç projesinin ilk adımı olarak da bu projede bulunmak ve katkı sağlamaktan da mutluluk duyduk. Yine tekrar söylüyorum. Demin de söyledim, bu bir başlangıç. Belki 4-5 tane adım olacak. 4-5 adımı birkaç yıl içerisinde, çok fazla değil ama birkaç yıl içerisinde tamamlanacak. Nasıl yapıldığını, nasıl teknik olarak altyapılıyı vesaire, onu ne şekilde geliştirmeyi öğreniyoruz, geliştirileceğini öğreniyoruz. Belki birkaç yıl sonra aynısını yapacak olan yurt dışındakiler bizim kurumumuzu bulacak. Belki biz olmayacağız, belki işte bilmem ne Çağatay hocam olmayacak ama sonuçta kurumun değerini yükselten projeler bunlar. Kurumumuzu bulacak, kurumumuzdan bu işlerin nasıl yapıldığıyla alakalı teknik olarak soruları cevaplayacaklar. Bizim kurumumuzun ismi daha da fazla yükselecek ve de bizim aslında burada yaptığımız bir başlangıç, bir adım. Bundan sonra yürüme, bundan sonra koşma evresi birkaç yıl içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Ve bu proje içerisinde bulunmaktan ve tıbbi uygulayıcı taraf olarak fikrin en başından beri bulunmaktan da açıkçası mutluluk duyuyorum.
Belki de hocam yıllar sonrasında hani bizim normalimiz olacağı, artık hani işte gördüğümüz zaman şaşırmayacağımız bir olayı, işte bu olayın Kocaeli Üniversitesi'nden çıkması, sizin sayenizde çıkması da açıkçası gurur verici bir olay. Hani o ameliyat gerçekleştirildiği sırada biz de oradaydık ve hani o anı izlerken bile içimizde hani bir gurur oluyordu. Böyle bir göğsümüz kabarıyordu. Tekrardan bu konu hakkında sizlere teşekkür ediyorum. Çağatay hocam, şimdi biraz da işin teknik tarafına bakalım. Deniz şartlarında bir robotik cerrahi sistemin çalıştırmak ve bunu karadaki sağlık altyapısına bağlamak oldukça zorlu bir mühendislik süreci. Mobil ameliyathane, TCG Anadolu'daki ameliyathane altyapısına nasıl entegre edildi?
Evet, şimdi biz şunu zaten sürekli vurguluyoruz. Biz dünyada ilk kez Rol 2, az önce bahsettiğim gibi tam teşekküllü ameliyathanesi olan askeri bir gemide uzaktan cerrah desteğiyle bir operasyon gerçekleştirdik. Burada 2 büyük engel vardı bizim önümüzde. Birincisi internet altyapısı. Gemi bir metal yığına. Ameliyathanesinde kesinlikle ne internet erişiminiz var ne bir mobil erişiminiz var. Dolayısıyla bizim 5G teknolojisini geminin içerisine alabilmemiz gerekiyordu. Burada bir yine Turkcell'le beraber çalıştık. Bu bizim büyük zorluklarımızdan biri oldu. Yine tabii ki Turkcell altyapısında da biz yalnız 5G'yi değil, ağ dilimleme teknolojisini de ilk kez kullandık. Hani bu 5G'yi bir adım öteye taşıyan bir teknolojiydi. Bir diğer zorluğumuz da biz projeyi mobil ameliyathane diye planladık. Çünkü bunu sadece bir geminin ameliyathanesine koymaktan ziyade mobil ameliyathane olarak yaparsak ihtiyacı olan diğer gemilerimiz, Sancaktar, Bayraktar gemilerimiz, TCG, Derya gemimiz ihtiyaç duyduğu anda bu mobil ameliyathaneyi bünyelerine alarak Rol 2 kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyacak ve robotik cerrahi kabiliyeti kazanacaklardı. Bu şekilde planlanmıştı. Dolayısıyla bir diğer zorluğumuz da mobil ameliyathanenin kurulması oldu ve bunun projelendirilmesi oldu. Bunun da çünkü bir örneği yok. Şimdi cerrahi robotlar Önder Hocam'ın da vurguladığı gibi 25 yıldır kullanılıyor. Ama hani bunu mobil olarak kullanmak ya da standart bir mobil ameliyathane projelendirmesi, bunun da örneği yoktu. Bu konuda da aslında biz bir ilke imza atmış olduk. Bunu dışarıda planladık, projelendirdik, kurulumunu yaptık. Sonra demonte edip TCG Anadolu'ya kurulması lazım. Şimdi bütün ekipmanları biz Marmaris'e götürdük ve bunu hem geminin içerisine alınması var, hem kurulumunun yapılması var. Biz günlerce sabahladık diyebilirim bunu gerçekleştirmek için.
Böyle bir projeyi de hocam rahat bir şekilde yapılmak yani biraz imkansıza yakın bir şey. Emeklerinizin karşılığında almış olmanız sizin için de gurur vericidir. Önder hocam, askeri bir gemide 5G destekli robotik cerrahi uygulamasının gerçekleştirilmesi dünyada bir ilk olarak değerlendiriliyor. Yayınımızın başından beridir de bunu konuştuk. Kocaeli Üniversitesi Robotik Cerrahi ekibi olarak böyle bir ilke imza atmak sizce Türk tıbbı ve Türkiye'nin sağlık teknolojilerindeki konumu açısından ne ifade ediyor?
Evet, gerçekten kendine has bir proje ve dünyada da gerçekten ilk. Yine tekrar söylüyorum, yani telementoring dünyada birçok kez yapıldı. Telementoring nedir? Sizin yapacağınız ameliyatı dışarıdan bir deneyimli bir cerrah size gösterip orada konsolun başındaki cerraha direktifler vermesi suretiyle bu yapıldı. Bu yapıldı. Hani bunu ilk defa biz yapmıyoruz. Fakat yüzen unsurlarda gerektiğinde bir hani yapılması gerekli olan şeyde uzman bir, o işte kendisini kanıtlamış, o işi çok iyi yapan bir cerrahın olmadığı bir yerde uzaktan bir cerrahinin oradaki belki de hani bir uzman arkadaşımıza yön vererek yüzen unsurlarda yapılmasının planının ilk adımı dünyada ilk. Gerçekten bir kendine has bir proje. Bu projeleri de Türk tıbbının ve savunma sanayi entegrasyonunun ulaştığı seviyeyi gösteriyor. Bir kere biz bir proje içerisinde tamam girdik, başladık. Fakat gerçekten paydaşlar da çok samimi ve bütün konsantrasyonlarını buna vererek bir şekilde bu projeyi gerçekleştirdiler. Bağlantı, işte bizim donanmamız, oradaki malzemenin robotik cerrahi platformunun birkaç kez yer değiştiriyor olmasa inanılmaz yüksek motivasyon, hem maddi hem manevi bir şekilde adanmışlık gerektiriyor. Tekrardan paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bunun da yine bir adım, ikinci, üçüncü, dördüncüsü belki biraz daha hızlı bir şekilde gelecek. Birkaç yıl içerisinde biz nihai hedefimizi, nihai hedef nedir? Çağatay Hocam da bana katılacaktır. Nihai hedef, biz uzaktan Kocaeli Üniversitesi'ne bağlı bir robotik platformla kendi yüzen unsurlarımıza yerleştirdiğimiz bir robotik platform vasıtasıyla uzaktaki açık denizdeki veya işte demirlemiş vesaire açık teknolojik olarak bize hani ne şekilde ulaşabiliriz en yüksek noktada o ameliyatı Kocaeli Üniversitesi'nden yapıyor olmak gerekli. Tabii bunun aşamaları var. Tabii ki etik aşamaları var. Tabii ki bir şeye, bir noktaya gelirken onların ilk olarak etik değerlere bağlı kalarak bu projenin geliştiriliyor olması lazım. O nedenle adım adım diyorum ve bu noktada da sadece acil cerrahilerde değil, bizim yüzen unsurlarda ulaşabildiğimiz her noktada Türkiye Cumhuriyeti olarak, belki de oradaki elektif ameliyatları, belki hastanesi olmayan, yoğun bakımı olmayan hastaların sadece acil olarak değil, elektif ameliyatlarında tanısı konulmuş fakat ameliyathanelere ulaşamayan, hastanelere ulaşamayan hastaları belki bir uzmanımızın daha önce koyduğu tanılar vasıtasıyla biz buradan belki de bir iki gün gemilerimizde hastaları ameliyat sonrası misafir ederek hem Türkiye'nin insani yardım anlamında etkisini daha da fazla artıracak projeler bunlar. Birkaç yıl içerisinde nihai sonucuna ulaşabileceğini düşünüyoruz ve bu projenin içerisinde olmaktan gerçekten de mutluyuz.
Çağatay Hocam, projenin en dikkat çekici unsurlarından biri de 5G ve ağ dilimleme teknolojisinin kullanılması. Bu teknolojiler uzaktan robotik cerrahi açısından neden kritik? Ameliyat sırasında özellikle gecikme, bağlantı sürekliliği ve veri güvenliği bakımından ne gibi avantajlar sağladı?
Evet, şimdi biz projeye zaten ilk fikir aşamasında bile bu internet altyapısının önemini değerlendiriyorduk ve bununla ilgili laboratuvarlarımızda, ameliyathanelerimizde denemeler yapıp ölçümler alıyorduk. Bu ölçümlerde biz şunu gördük: 150 milisaniye aslında bir eşik değer. 150 milisaniye ve altındaki gecikmelerde siz eş zamanlı cerrahi yapabiliyorsunuz. Çünkü robotik cerrahide uzaktan bağlanan ekiple cerrahinin başındaki ekibin arasında gecikme olmaması lazım. Kesintisiz ve düzgün bir operasyon için. Bunu da biz 150 milisaniyenin eşik değer olduğunu önceden ölçümlemiştik. 5G altyapısına girecek olursak, şimdi 5G size otobanınızda ilave şerit açıyor. Ama her ne kadar bu ilave şeride sahip olsanız da, şimdi yoğun bir trafikte nasıl şerit değiştiren araçlar bir anda trafiği kilitliyorsa, orada da eğer ağ denetiminiz, şerit denetiminiz yoksa, hızlı da olsa, 5G'niz de olsa, belli durumlarda ağınız kilitlenebilir, yavaşlayabilir. Ağ dilimleme teknolojisi burada devreye giriyor ki bu teknolojiyi de yine Türkiye'de ilk kez kullandık. Burada ağ dilimleme bize şerit denetimi sağlıyor. Yani herkes kendi şeridinde gidiyor. Şerit ihlali yapanlar yok. Böyle olduğu zaman trafik ne kadar yoğun olursa olsun, herkes kendi şeridinde düzgün bir akış sağlayabiliyor ki biz robotik cerrahi olarak kendimize ayrılmış şeritteydik. Yani dolayısıyla ağ yoğunluğundan minimum etkileniyorduk ve biz çalışmada 150 milisaniye dememe rağmen 20 milisaniyeleri yakaladık. Yani mükemmel bir internet altyapımız vardı. Biz burada telementoring yaptık. İleride robotun kontrolünü uzaktan yapacağımız zaman 20 milisaniye mükemmel, robotun yanındaymış, 0 kilometredeymiş gibi bir cerrahi imkan sağlayacak bize.
Beklenenden daha iyi bir seviyeye çıkıldı aslında.
Evet, kesinlikle.
Çağatay Hocam, internet hızıyla beraber hastane ve gemideki o koronayı siz anlattınız. Önder Hocam, size de açık denizde bir cerrahi müdahaleyi karadaki bir merkeze koordineli şekilde yürütmek klasik bir ameliyathane ortamından oldukça farklı olmalı. Gemideki cerrah ve sağlık ekibiyle karadaki ekip arasındaki iletişim ve koordinasyon nasıl sağlandı? Size de böyle bir soru sorayım.
Şimdi koordinasyon bir kere hani Çağatay Hocam'ın söylediği gibi bir internet altyapısıyla sağlandı. Bu internet altyapısı gerçekten Türkcell'e teşekkür etmek lazım. Mükemmel bir bağlantı vardı. Hiçbir şekilde kopmalar olmadı. Yüksek çözünürlüklü ve anlık ses görüntü aktarımı sayesinde gemideki cerrahi ekiple karadaki uzmanlar ameliyat boyunca sanki aynı odadaymış gibi tam bir koordinasyon içerisinde çalıştı. Tabii ki tanıdık bir ekip. Tabii ki Koca Üniversitesi'ndeki ekibimiz tanıdıktı. Konsolun başında da ben vardım. Yani buradaki hepimiz tanıdık veya hepimiz birbirimizin hareketlerini vesaire çok rahat bir şekilde bildiği için çok da konforluydu. Kesinti olmaması gerekliydi. Yaptığımız ameliyat canlı değil, fakat kanlandırılmış ve belki de şu anda asistan ve uzman eğitiminde en yüksek seviyede kullanılan kanlandırılmış organ modeliydi. Kanlandırılmış organ modelinde de canlıya yakın bir doku sağladık ve onun üzerinde de yanımızdaki arkadaşlarımızla beraber model cerrahi yaklaşık 20-25 dakika içerisinde bitirdik. Burada ameliyatı yapmak değil, bağlantıyı kurmak ve aynı zamanda da belki teknik olarak ameliyatın kendisinden çok bağlantıyı kurup kesintisiz bir şekilde ekiple bağlantı içerisinde kalmak bence en önemli unsurlardan bir tanesiydi diyebilirim.
Teşekkür ediyorum hocam. Çağatay Hocam, geminin hareketi bağlantıda yaşanılabilecek dalgalanmalar ya da teknik bir kesinti robotik cerrahinin hassasiyetini nasıl etkiliyor? Böyle olası risklere karşı sistemde ne gibi güvenlik önlemleri geliştirildi?
Şimdi ilk etapta şunu söyleyebilirim ki açık denizde siz böyle bir cerrahi yapacaksanız zaten robot kullanmak zorundasınız. Çünkü birincisi robot titreşimlerden ve sallantıdan minimum etkileniyor. Kendisinin de içinde filtreler var. Bu robot zaten 2000'li yıllarda projelendirilirken, yapılırken uzayda yer çekimsiz ortamda astronotlar ameliyat etmek üzerine kurgulanmış. Hatta NASA projeye destek olmuş. Yani dolayısıyla robotun kendisi, robot kolları buradan minimum etkileniyor. Cerrah tarafına gelecek olursak da normalde açık ameliyatı yaparken cerrah kolları destek almadığı için gemi sallantısından etkilenebilir. Ama konsol başında kollarını yaslayabildiği ergonomik açıdan daha rahat bir ortam var. Yine de tabii geminin motorları, kendi motorları çalıştığında büyük bir titreşim oluşuyor. Bu da bizim mobil ameliyathane kurmayı planlamamızdaki bir diğer etkendi. Bizim mobil ameliyathanemiz gemi titreşimlerinden ve gemideki sallantıdan minimum etkilenecek şekilde projelendirildi. Şu an biz pasif titreşim önleyici sistemler kullandık ama ileride aktif titreşim önleyici sistemlerle, gyro sistemleriyle biz tamamen mobil ameliyathaneyi bu etkiden yalıtmayı planlıyoruz. Tabii burada hasta yatağının da, şimdi robot etkilenmiyor ama hasta yatağının da etkilenmemesi lazım. Çünkü organlarınız içeride hareket edebilir. Bu da ameliyat esnasında çok büyük bir risk. Hani ileride biz hem konsolu hem hasta yatağını da ilave bir şekilde izole etmeyi, aktif bir sistemle izole etmeyi planlıyoruz.
Önder Hocam, teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzaktan cerrahinin yalnızca teknik değil, etik ve hukuki boyutu da önem kazanıyor. Uzaktan gerçekleştirilen cerrahi müdahalelerde hasta güvenliği, sorumluluk ve etik açıdan hangi başlıklar öne çıkıyor?
Çok önemli bir soru. Açıkçası bu soruya net bir şekilde cevap verebilmek çok da mümkün değil. Çünkü başlangıç. Yani bunun bir şekilde kuralları yazılacak. Sadece bizim için başlangıç değil, bütün dünya için başlangıç. Onlar nasıl hani bunların kurallarını vesaire yazmaya çalışıyorlarsa, onlarla iletişim halinde olarak bir şekilde kuralları belirleyeceğiz. Yani hani uzaktan cerrahide hasta güvenliği ve aydınlatılmış olan birinci öncelik olacak. Bu, herhangi bir şekilde bununla alakalı kafada bir muhatara yok. Sorumluluk tabii ki karadaki cerrah ve sahadaki hekim ekibi ve altyapı sağlayıcılar arasında net protokollerle belirlenmeli. Tüm süreç uluslararası tıp etiği ve veri güvenliği standartlarına uygun şekilde yürütülür. Fakat araştırdığımızda da bunlara uyalım denecek bir şey yok. Belki de kuralları biz yazacağız. Belki de hani hukuk fakültesindeki arkadaşlarımızla uluslararası anlamdaki çalışan insanlarla beraber bir araya geleceğiz ve bunun kuralını, kitabını, bir şekilde kanununu, çerçevesini biz onlara destek vereceğiz. Onlar bize destek verecek ve bir şekilde kurallar çerçevesi belli olacak gibime geliyor.
Her şey sıfırdan yazılacak yani hocam.
Evet.
Çağatay Hocam, bu teknolojinin kullanım alanı yalnızca askeri gemilerde sınırlı değil, özellikle deprem, afet ve insani yardım operasyonlarında sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığı bölgeleri düşündüğümüzde bu mobil cerrahi sistemleri afet sahalarına taşımak mümkün müdür acaba?
Evet, bu bizim bir diğer büyük motivasyonumuz. Şimdi bizim Marmaris'te yaptığımız çalışma biraz daha askeri boyutunu denemekti. Orada biz hatta bir kurgu video da çektik. O videoda basında yer aldı. İnternetten de bulunup izlenebilir. Oradaki videodan bir kısaca bahsedeyim. Bizim ilk başta yaptığımız çalışmada gemiye bir yaralı askerimiz intikal etti. Helikopterle bu gemiye indirildi. Ameliyathane geminin kendi ameliyathanesine alındı ve ön tetkikler konuldu. Bizim kurgu gereği tetkiklerimizde böbrek yaralanması teşhisi koyduk. Ve burada da biz zaten uzaktan cerrahinin önemini şöyle vurguluyoruz. Sizin yüzen unsurunuzda her bölümden uzman bulundurma şansınız yok. Karada, hastanede 4-5 farklı bölüm bu robotu kullanıyor. Üroloji, kadın doğum, kalp damar, genel cerrahi, kulak burun boğaz, hani farklı bölümler ve her bölümde de farklı uzmanlar, farklı alanda uzmanlar bu robotu kullanıyor. Siz gemide 15-20 alandan uzman bulunduramazsınız. Biz gemide hastamıza teşhisi koyduktan sonra, böbrek yaralanması teşhisi koyduktan sonra Kocaeli Üniversitesi'nden üroloji desteği, uzman ürolog desteği almak üzere Önder Hocam'a bağlandık. Gemide robotu kullanmayı bilen bir operatörümüz vardı. Önder Hocam vakayı gördü, yaralanmayı canlı olarak gördü yüksek görüntü kalitesiyle ve işaretlemelerle yaraya müdahaleyi belirledi, yaklaşımı belirledi. Operatör bu tedaviyi sağladı, yarayı kapattı. Bu bizim askeri boyutumuzdu. Biz burada dedik ki ihtiyaç halinde askerlerimiz anakaraya sevk edilme gereği duymadan, ki bu saatler, günler, haftaları bulabilir tedavi olup geri gelmesi. Bu asker kademesinde, komutan kademesindeki, komuta kademesinde derseniz komutanın gecikmesi var, sebep olabilirdi. Bunu biz bertaraf etmiş olduk. Şimdi bu senaryoda asker yanımızda karaya göndermektense acil müdahalesini yaptık. Bir diğer boyut sizin söylediğiniz insani yardım boyutu. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Bu da yüzen unsurların önemini bize vurgulatıyor. Öte yandan da biz bir deprem ülkesiyiz. Dolayısıyla deprem bizim felaketler içerisinde en sık karşılaştığımız felaketlerden biri. Robotların, cerrahi robotların dağılımına bakacak olursak da Türkiye'deki robotların yarıdan çoğu Marmara bölgesindedir. Bunun da büyük çoğunluğu İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da bir afet, bir deprem olduğu zaman sizin hastane erişiminiz kısıtlandığında, ki yollar hasar alabilir, acil vakalarda hastanızı Türkiye'nin diğer yerlerine sevk etme durumunuz var. Bu da günlere varan gecikmelere sebep olur. Ama yüzen unsurunuzda sizin bu kabiliyet varsa hemen İstanbul kıyısından acil vakalarınızı gemide alabilirsiniz. Yine Hatay depreminde biz bunu yaşadık. Hatay depreminde Sancaktar, Bayraktar çıkartma gemilerimiz hastane özelliği kazanarak orada tedavi yaptılar. Hangar alanında hasta kabul ettiler. Zaten bizim affedersiniz robotun mobil ameliyathaneye planlama şeyimiz de bu. Anadolu ihtiyacı olduğunda TCG Anadolu o bünyesini alacak. Sancaktar, Bayraktar ihtiyaç olduğunda o bünyesini alacak. Ve bu sadece ulusal bir afet yönetiminde değil, uluslararası düzeyde de bir afet anında ihtiyaç duyulduğunda gemi bu kabiliyeti üzerine alarak orada yerinde tedavide bulunabilir. Ve yine bahsettiğim gibi her alandan uzman bulundurmanıza gerek yok. Robotu kullanabilecek bir uzman cerrahın orada bulunduğunu düşünün. İstanbul'dan, Ankara'dan, Kocaeli Üniversitesi'nden, İzmir'den hangi alanda uzmana ihtiyacınız varsa gemiye bağlanır, mesafe sıfırlanır ve oradaki ekiple yan yanaymış gibi bu cerrahi operasyonu gerçekleştirebilirler. Bu da bizim afet yönetimindeki en büyük motivasyonumuz.
Önder Hocam, teletip ve uzaktan robotik müdahaleler sağlıklı hizmetlerinde mesafeyi ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahip oluyor. En ücra yerleşimlerden açık denizlere kadar düşündüğümüzde bu teknolojilerin yaygınlaşması gelecekte sağlık hizmetlerine erişimi nasıl değiştirebilir?
Kesinlikle Çağatay Hocam da zaten özetledi. Çağatay Hocam acil kısmını ve doğal afet sırasında olabilecek olan ihtiyaçları ve bizim burada yaratabileceğimiz robotun yüzen unsurlara intikaliyle beraber yaratabileceğimiz farkı çok güzel bir şekilde sıraladı. Bunun yanı sıra aynı zamanda da açıkçası bizim eğer ki hani, Türkiye ülkemizin etki alanında bulunan, belki insani yardım olarak bizim ulaşabileceğimiz ülkelere de, mesela örnek veriyorum, ben üroloji uzmanıyım, üroloji profesörüyüm ve minimal invazif alanında, üro onkoloji alanında hem akademik hem de cerrahi hayatımı devam ettiriyorum. Mesela örnek vereyim, bizden ihtiyaç duyan ülkelerde tanısı konulmuş hastalara, belki yani online, yine orada olmadan online şekilde filmlerini görmüş olan gördüğümüz hastalara, belki oradan buraya intikal etmesi zor olacak hastalara. Biz zaten hani TCG Anadolu'yu ve bundan sonraki inşa edilecek hani donanmamıza katılacak diğer hani gemilerimizle beraber, ayrıntıları çok mükemmel bir şekilde bilmiyorum ama katılacak gemilerimizdeki biz robotu oraya yerleştirdikten sonra bizim teknik olarak sağladığımız imkanlarla beraber oradaki hastaları biz online olarak göreceğiz. Oradaki hastaları gemiye intikal ettireceğiz. Oradaki hastaları uzman, Kocaeli Üniversitesi'ndeki uzman ekibimiz tarafından görülecek ve artık biliyor musunuz hastalar birkaç gün yatıyor hastanelerde ameliyat olduktan sonra, en majör ameliyatlardan sonra bile birkaç gün yatıyor. Birkaç gün yattıktan sonra gemide yoğun bakım ünitemiz de var. Bizim gördüğümüz kadarıyla çok da güzel bir şekilde gurur duyduk donanmamızda. Oradaki insanlar ameliyat edilip kendi ülkelerinde birkaç gün içerisinde kendi evlerine taburcu edilebilecek seviyeye gelecekler. Koca Üniversitesi'ndeki veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki sağlık kuruluşlarındaki işinde iyi mentorlar tarafından hastalar online olarak online tele mentoring değil de tele surgery tanımı altında ameliyat edilecek. Yine söylüyorum, bunlar birer adım, bunlar birer işte biz bir duvar oluşturmaya çalışıyoruz ve bunların hepsi birer koyduğumuz biriket olarak düşünelim lütfen. Bugünle yarın olacak şeyler değil, birkaç yıl içerisinde olacak ve biz bunun altyapısını sağlıyoruz. Emin olun da bunlar da diğer ülkeler tarafından başka belki hani hem askeri hem de askeri olmayan tesisler tarafından bizim yaptığımız birkaç yıl içerisinde aldığımız sonuçlarda örnek alınacak ve de onlar da kendi etki alanlarını bu şekilde hem cerrahi hem de insani anlamda katkı yapmak isteyecekler diyorum.
Daha iki senede aslında kısa bir sürede hocam bu kadar büyük bir adım atılmışken önümüzdeki yıllarda da kısa bir süre içerisinde yine bunun dünyada yaygınlaştığını görmemiz açıkçası bizi şaşırtmayacak.
Niye güveniyoruz? Çünkü paydaşlarımız gerçekten bize çok büyük destekler veriyor. Paydaşlarımızın desteği maddi ve manevi çok büyük desteğimiz var. Kendi ülkemizi, kurumumuzu yanımızda, arkamızda hissediyoruz. O nedenle bu şekilde güven içerisinde konuşuyoruz ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de etik şeyler, unsurlar tabii ki tamamlanır. Hukuki unsurlar olmadan zaten bir adım atamayız. Tamamlandıktan sonra beraber bu işin ne şekilde yapıldığıyla alakalı yolu çizeceğimizi düşünüyoruz.
Önder hocam, bir sonraki sorum yine size olacak. Bu çalışmada yapay organ modeli kullanılarak bir uygulama gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte canlı doku ya da gerçek vaka uygulamalarına geçiş açısından nasıl bir tıbbi ve bilimsel yol haritası öngörüyorsunuz? Bu noktada etik değerlendirmeler nasıl yapılacak?
Biz doktoruz. İlk önce zarar vermeyeceğiz. Bu bizim en önemli hedefimiz, en önemli kafamızda olan kısım budur. Bilimsel süreç kademeli ilerler. Yapay modellerdeki yapay modelde biz bunu kanlandırılabilir bir doğal organ modeli üzerinde yaptık. Yapay modeldeki ilk başarı bundan sonra simülasyonlar ve anatomiye uygun bir preklinik çalışma gerektirecek. Bu preklinik çalışmalarda tüm bu aşamalar etik kurul onayları, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine tam uyum içerisinde adım adım gerçekleştirecek. Yavaş yavaş bütün kurallara ve aynı zamanda da ilk önce zarar verme uygulaması etik kuralları dahilinde işlemlerimiz devam edecek. Yine de söylüyorum, adım adım, tane tane güzel kararlar vererek herhangi bir şekilde bir acelemiz olmadan projemizi nihai hedefine ulaşacağını düşünüyorum.
Tabii ben burada şunu da vurgulamak istiyorum. Bizim ekibimiz gerçekten büyük bir ekip. Koca Üniversitesi Robotik Cerrahi ekibi. Bizim hukuk fakültesinden de Hilal Hocam, Ülke Hanım bize destek oluyor. Onlar da şimdi bu kısmını çalışıyorlar. Hani hukuki ve medikal etik boyutunu. Bizim Marmaris'te kullandığımız ilk doku silikon bir böbrek modeliydi. Orada biz uzaktan Önder Hocam masanın hem bu tarafında hem diğer tarafında oturdu. Yani hem konsolun başında oldu, uzaktan cerrahi desteği alındı. Hem de uzaktan cerrah desteğini kendisi verdi. Şimdi ilk modelimiz bizim silikon bir modeldi. Sonra kanlandırılmış yapay doku kullandık. Ki geminin ameliyathanesi zaten şu an Sağlık Bakanlığı onaylı bir hastane görevi yapabilecek şekilde. Biz bunun yanına mobil bir entegre ameliyathane kurduk. Şimdi bunun izinleri alınacak. Ondan sonra artık canlı vaka testleri, hayvan testleri yapılacak ve nihai hedefimiz de zaten orayı gerçekten ameliyathane yapılabilen, karadaki bir hastaneden farkı olmayan bir şeye çevirmek. Tabii adım adım hepsi ilerleyecek. Burada yine uluslararası regülasyonlar var. Örneğin robotik cerrahi yapılırken şu an standartta zaten bunun izinleri hem Dünya Sağlık Örgütü olsun, FDA Amerika'daki izinler olsun. Cerrahla hasta aynı odada bulunmak zorunda. Mesela şu an zaten böyle bir zorunluluk var. Biz burada bir standart aslında belirliyoruz. Hani tarihe tanıklık etmek derler ya. Yani bu çalışmalar ilerledikçe artık bu bir standart olmaya başlayacak. Hani uzaktan cerrahi artık bir standarda dönüşmeye başlayacak ki bir sonraki aşamada biz robotun kontrolünü uzaktan devralacağız. Hani burada etiğin yanında lisanslamalar da gündeme gelecek. Çünkü her doktor kendi hastanesinde, kendi ülkesinde ameliyat yapma lisansına sahip. Şimdi uzaktan erişimde artık uluslararası lisanslar gündeme gelecek. Yine sorumluluklar paylaşılacak. İnternet altyapısını sağlayanın bir sorumluluğu olacak. Robotu sağlayanın sorumluluğu olacak. Hani bunların hepsi bir standarda oturacak. İşte işin hukuk ve etik kısmı da biz proje ilerlettikçe bizim peşimizden geliyor olacak.
Aslında dünya genelinde bir yeni dönem başlıyor diyebiliriz hocam.
Kesinlikle.
Önder hocam, bir de size şu soruyu sormak istiyorum. Çağatay hocamın da bahsettiği gibi iki tarafta da siz yer aldınız. O duygulardan birazcık bahsedebilir misiniz acaba? Nasıl hissettirdi size?
En başından beri tabii hani beraberdik. En başından beri beraber olduğumuz için altyapıyı da hani çok mükemmel bir şekilde Çağatay hocam da hani hem organize etti hem de üniversitemizin ve diğer dış paydaşlarımızın da inanılmaz katkıları var. Açıkçası için içerisindeyken çok da fazla hani bir şey hissetmiyorsunuz. Çünkü teknik olarak acaba bu işler olacak mı olmayacak mı? Acaba işte bilmem mahcubiyet olacak mı olmayacak mı gibi şeyler biraz daha ağır basıyor. Şu anda da çok başında olduğumuzu düşünüyorum. Benim hani söylemek istediğim şey bu. Şu anda da çok başındayız. Hani %2, %3'lük şey kat ettik, yol kat ettik. Ama bunları bir şeye başlamak bitirmenin yarısıdır diyorlar ya. Yani şey olarak daha yüzde, ama teknik olarak %2'sinde, %3'ündeyiz. Hızlı bir şekilde, iğmeli bir şekilde ekibi kurduktan sonra, ki ekibimiz hazır. Maddi ve manevi her türlü desteği de hani görüyoruz. Bence işler biraz daha hızlanacak ve nihai hedefimize ulaşacağız.
Umuyoruz hocam. Çağatay hocam, son olarak bir de size biraz da geleceğe bakmamızı istiyorum. Yapay zeka destekli cerrahi asistanlar, otonom sistemler ve yerli donanım yazılım çözümleri düşünüldüğünde bu teknolojiler kurduğunuz sağlık ağına nasıl entegre olabilir? Robotik cerrahi ekibi olarak sıradaki teknik hedefiniz nelerdir?
Şimdi robotu biz kullanırken robotun 4 kolu var. Önce bir buradan başlamak istiyorum. Birinde kamera var. Dolayısıyla cerrahımız 3 kolu kullanıyor. Benim yapay zekanın ilk yapacağı şey olarak o 3 koldan birinin kontrolünü alması benim hayallerimden bir tanesi. Nasıl biz bugün bir yapay zekayla sesli olarak irtibat kurabiliyorsak, cerrah da ilave kolla, sesli komutlarla iletişim kurabilecek ileride. Yine bizim bu benim yani biraz daha ileriki safhada görmeyi hayal ettiğimiz bir çalışma. Bizim hali hazırda devam eden çalışmalarımızla, yine yerli yazılımlarımızla, yerli yazılımcılarımızla yaptığımız bir çalışmada dokuları yapay zeka ile tespit etme. Burada ameliyat esnasında siz kanlı bir ortamdasınız ve renk tonunuz tamamen kırmızı. Bu ortamda küçük ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Bunları işaretleyecek cerraha destek olacak. Hem görsel olarak işaretlemelerle, etiketlemelerle, gerekirse boyamalarla, hem de belli noktalarda sesli asistanlarla bir yapay zeka desteği kısa sürede biz aslında cerrahide görmeye başlayacağız. Biz zaten bu projeyle biraz da bizim entegrasyon gücümüzü ön plana çıkardık. Farklı disiplinlerdeki, farklı alanlardaki bilgiyi entegre ettik. Burada ileride de yapay zeka desteği, yerli yazılımlar entegrasyonuyla bunu üst seviyelere çıkaracağımızı düşünüyorum.
Evet hocalarım, programımızın yavaş yavaş sonuna geldik artık. Benim size soracağım sorular bu kadardı. Dünyada birlikimizi atan bu çalışmanın ardından dinleyicilerimize ve özellikle bu alanda çalışmak isteyen genç araştırmacılara vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Kapanışı sizin sözleriniz yapalım.
Genç araştırmacılara tavsiyem bir kere disiplinler arası çalışmaya açık olmalarıdır. Dönem şöyle bir dönem değil. Ben her işi yaparım. İşte cerrahi olarak da değil. Ben şu anda üroloji profesörüyüm. Her ameliyatı yapmıyorum. Eğer ki sadece belli bir alanda uzmanlaşırsanız o alanda çok daha iyi olursunuz. Bir ondan, bir bundan, bir şununla ilgileneyim, bir bununla ilgileneyim, bir bu ameliyatı yapayım değil. Artık dönem spesifikleşme ve sadece bir başlıkla ilgilenme. O kadar çünkü bilim genişledi ki, o kadar çalıştığınız alanda zaten derya deniz olduğunu işin içerisine girdiğinizde anlıyorsunuz. O nedenle genç çalışmacılara, genç araştırmacılara önerim multidisipliner çalışmaları. İki, tıp ve mühendisliğin bir araya geldiğinde çözümsüz olacak bir konu yoktur yavaş yavaş ilerlemelerle beraber. Ve ülkemizin altyapısı ve imkanları her türlü küresel başarıyı elde etmeye de uygundur. Nihai hedeflerimizden bir tanesi de biz burada Amerikan menşeli, uluslararası menşeli bir tabii robotik teknolojiyi kullanıyoruz. Yine nihai unsurlarımızdan yolumuz uzun dememin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Bu robotik teknolojiyi ki ben hani şeylerde projelerde gördüm, gördüğümde de çok mutlu oldum. Kendi firmalarımız tarafından, isim vermekte herhalde şey yok, beis yok, Aselsan tarafından yapılan da robotik cerrahi projelerini gördüm. Platformlarını da görme fırsatı buldum ama onların da önünde uzun yıllar var. Nihai hedeflerimizden, en önemli hedeflerimden bir tanesi de bu ameliyatları uzaktan erişimi bize sağlayan teknolojiyle beraber aslında kendi aletlerimiz ve edevatlarımızla beraber bu işi yapmak bizim ulaşabileceğimiz nihai hedef olacaktır diyorum. Ve tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum.
Yolumuzun uzun olduğunu tekrardan belirttiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Çağatay hocam buyurun.
Evet, ben de konuşmama yine multidisipliner çalışmanın önemiyle başlamak istiyorum. Ben buradan genç araştırmacılarımız olsun, mühendislerimiz olsun şunu tavsiye ediyorum. Multidisipliner çalışmaktan çekinmeyin. Genelde herkes kendi bildiği, uzman olduğu alanda çalışmak istiyor. Ama Önder hocamın da dediği gibi herkes her şeyi bilemez. O yüzden kendi alanınız dışındaki uzmanlarla beraber çalışın ki biz bu projede de Türk tabipleriyle Türk mühendisleri bir araya gelince ilkleri başarabileceğini aslında ispatlamış olduk. Yine ben burada yapay zekanın ve robotiğin gelişmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz burada en büyük desteği tabii kahraman Türk Deniz Kuvvetlerimizden almış olduk. Bize son teknoloji imkanlarıyla TCG Anadolu'da bu çalışmayı yapma konusunda çok büyük imkan sağladılar. Yine Kordomet firması bize robotu ve mühendislik desteğini sağlamış oldu. Yani onlara da buradan büyük teşekkür etmek istiyorum. Yani bir araya gelerek bizim çalışarak yapamayacağımız bir şey yok. Kısa sürede ben yerli yazılımlarla bu robotik cerrahi bir üst seviyeye taşıyacağımız, entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyacağımıza da inanıyorum ki biz de bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Yapay zeka desteğini robotik cerrahilerde kullanmaya başladık. Herkese de dinledikleri için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz hocam. Tekrardan bu arada başarılarınızı diliyorum. İnşallah daha da güzel yerlere getirebiliriz bu projeyi. İzninizle kapanışı yapıyorum. TCG Anadolu'da gerçekleştirilen 5G destekli mobil robotik cerrahi Ar-Ge çalışması hakkında verdiğiniz değerli bilgiler için tekrardan teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo Ki frekansından yayınladığımız Güne Bakış programındaki birlikteliğimizin sonuna geldik. 7 Eylül Pazartesi günü günün öne çıkan gelişmelerinin yerel ve ulusal gazete manşetlerinin nasıl yansıdığını aktarmak, Türkiye ve dünya gündemine dair en güncel haberleri sizlerle paylaşmak üzere tekrardan mikrofonda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo Ki'de kalın, sevgiyle kalın.
Güne Bakış sona erdi.